Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlbeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1401, Hicri Kameri 14 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 5 Şubat 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, İslam İnkılabı İlahi Mucize, dinleyicilerle baş başa ve Siyonist rejimin terör devleti adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberleri özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın yaptırım politikalarının yenilgiye mahkum olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakri Kani, İran'ın Berjam konusunda davacı, Batı'nın ise davalı taraf olduğunu söyledi. İran'ın Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi üyesi, Amerika'nın Siyonist rejime sağladığı masraflı desteklerine son vermesini istedi. Olumsuz hava koşulları İstanbul Havalimanı'nda uçuşları iptal ettirdi. Kassam Tugayları, Siyonist askerleri Akabe kampından başarısız bir şekilde geri çekileceklerini belirtti. Ve Suudi Arabistan'ın saldırısı sonucunda 3000'i aşkın Yemenli çocuk kansere yakalandı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Kübalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Amerika'nın yaptırım politikasının yenilgiye mahkum olduğunu vurguladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Hüseyin Emir Abdullahyan, Bruno Rodriguez ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinde siyasi ve ekonomik alanda yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş tatisinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı, Temmuz 2022'de Küba'nın iç işlerine dış müdahale olaylarını ve Amerika'nın Küba'da huzursuzlukları kışkırtmasını kınayarak Amerika ve bazı Batı ülkeleri bağımsız ülkelerde karşılıklıkların ortaya çıkması ve kışkırtılması yoluyla aynı anda yaptırım ve müdahale politikası izliyor dedi. Emir Abdullahyan, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlar ve kabadayılık politikasının yenilgiye mahkum olduğunu da vurguladı. Bruno Rodriguez de İran heyetinin Havana'da bulunmasını memnuniyetle karşıladı ve İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri Küba için bir öncelik olarak değerlendirdi. Küba Dışişleri Bakanı, tek taraflı yaptırımları ve ülkelerin iç işlerine dış müdahaleyi kınayarak kendisinin ve Küba hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin Küba'yı destekleme konusundaki tutumunu takdirle karşıladığını ifade etti. Rodriguez, Küba'nın tüm ülkelerin barışçıl nükleer enerji elde etme haklarını desteklediğini de sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrissas Ruiz ile bir araya geldi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Abdullahyan ve Ricardo Cabrissas Ruiz, Küba Cumhurbaşkanlığında düzenlenen görüşmede ikili ve uluslararası konuları ele aldı. İran Dışişleri Bakanı yapılan görüşmede Cabrissas'a hitaben Küba'nın modern mimarisinde önemli bir rol oynadıklarını belirterek Sayın Cumhurbaşkanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik ve tüm detayları meslektaşımla görüştük dedi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bazı önemli konuları sonuca ulaştırmak için iyi bir fırsattır ve Havana'da mutlu saatler geçirdik dedi. Küba Başbakan Yardımcısı İran heyetinin ülkelerinde iyi vakit geçirmelerine sevindiğini belirterek bugün gündeme getirdiğimiz konular birkaç yıldır tartışılıyor dedi ve devamında ise ülkemizi ziyaret etmenizin iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi adına bir dönüm noktası olmasını diliyoruz vurgusunda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı İran'ın Bercam denkleminde davacı taraf olduğuna işaretle önceki anlaşma çerçevesinde müzakere etmeye istekli olduğunu defalarca açıkladığını söyledi ve müzakere yolundaki çaba sürecinin olumlu sonuçlarla sonuçlanmasını temenni etti. Press TV'nin Insight programına katılan Ali Bakri Keni şunları söyledi. İran Uluslararası Bercam Anlaşması kapsamında tüm taahhütlerini yerine getirdi ve karşı taraflardan aynı adım atmasını bekliyordu. Bakri Keni sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri çerçevesinde ve İran halkının hukuk ve çıkarlarının sağlanması hedefiyle İran'ın 13. hükümetinde yaptırımların kaldırılması, müzakerelerin devam ettiğini ve günümüze dek de müzakerelerin sürdüğüne vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı sözlerinin bir diğer bölümünde şunları söyledi. Batı dünyası İslam İnkılabı gibi onlara karşı direnen her türlü hareketle yüzleşmek için önce onu etiketliyor ki bunu her yönüyle düşündüğünüzde olumsuz bir anlam taşıyor. Bakri kendi sözlerini şöyle sürdürdü. İran'ın nükleer yetenekleri alanında Amerika ve müttefikleri İran İslam Cumhuriyeti karşısında olumsuz tutumlarını haklı çıkarmak amacıyla İran'ı atom bombası yapmaya çalışmakla etiketliyor.
İran'ın Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi'nin hukukçu üyesi, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün ana ülküsü olan sürdürülebilir barış ve güvenliğin ancak Amerika'nın Siyonist rejim İsrail terör rejimine verdiği masraflı desteği sona erdirdiğinde bölgede salınabileceğini söyledi. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Abbas Ali Kathodai attığı tweette şöyle yazdı. Amerika'nın işgalci rejimi verdiği destek, mazlum Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına muhalefet ve devlet teröre destek amacıyla yapılıyor. Batılı ülkeler özellikle Amerika'nın Siyonist rejime sağladığı destek, dünya sistemindeki güçlü Yahudi lobisi, ayrıca uluslararası resmi yasal kurumların bağımsız olmaması, Siyonist rejimin Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünde belirtilen suç örnekleri arasında yer alan suçları işlemiş olmasına rağmen bu rejimin her türlü kovuşturma ve cezadan uzak ve güvende olmasını sağlayan önemli sebeplerden bazılarıdır.
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı günümüze dek uluslararası düzen İran'a karşı yaptırımlar, saptırma bombardımanı ve medya terörü türünden bunca düşmanlığı kendisine görmemiştir dedi. Muhammed Mehdi İsmail'i dün Kerman Sanat ve Kültür Salonu'nun açılış töreninde İslam İnkılabı'nın Şafak'ta 10 gününü kutlayarak düşmanın bu medya terörü ile inkılabın getirileri karşısında halkı hayal kırıklığına uğratarak kazanımları önemsiz göstermeye ve eksiklikleri belirginleştirmeye çalışması dünyada eşi benzer görülmemiş bir durumdur dedi. İRNA Haber Ajansı'nın raporuna göre İsmail'i sözlerini şöyle sürdürdü. Tüm küfür, nifak, şirk ve batılı, İbrani ve gerici güçler bir araya gelerek İran İslam Cumhuriyeti ve İmam Hümeyni Rahmetullah Hareketi'nin yayılmasını önlemeye çalıştılar ama bu inkılap ilahi bir nurdur ve sönmeyecektir. İslami İrşad ve Kültür Bakanı ayrıca şunları da sözlerine ekledi. Kirman Sanat ve Kültür Salonu bilgi tabanlı alanın gençler tarafından hazırlandı. Bu konu farklı alanlarda ne kadar yetenekli olduğumuzu, bir yetenekli olduğumuzun bir göstergesi olarak İran'ın güçlenerek ilerlediğine inanmamız gerektiğini gösteriyor.
Kitap ve Edebiyat Evi'nin genel müdürü Fars Körfezi'nde uluslararası Fecr şiir toplantısında şiir İranlılar ve Farsça konuşanların en önemli zenginliğidir ve onun diliyle sözlerimizi birbirimize aktarırız dedi. Merhabar Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Kitap ve Edebiyat Evi Genel Müdürü Ali Ramazani yapılan toplantıda şunları söyledi. Fars Körfezi her zaman Fars Körfezi'dir ve bu ülkeler ile kültürel İran arasındaki en önemli bağ şiirdir. Ardından bu Musa valisi İdris Kureyşi şunları söyledi. Hükümetin özel bakışı ile bu Musa'da Uluslararası Fecr Şiir Festivali'nin düzenlenmesi Fars Körfezi'nin adını korumaktır. Fars Körfezi her zaman Fars olmuştur ve olacaktır. Fars Körfezi Uluslararası Toplantısı 17. Uluslararası Fecr Şiir Festivali'nin oturum dizilerinden biridir. Bu merasim İran Kitap ve Edebiyat Evi Genel Müdürü Ali Ramazani, İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı Kültürel Çalışmalar ve Planlama ve Kitap Okuma Dairesi Genel Müdürü Muhammed Ali Muradiyan, Hormozgan İslami İrşad ve Kültür Genel Müdürü İsmail Cihangiri, bu Musa Valisi İdris Kureyşi ile yerli ve yabancı bir grup şairin katılımıyla bu Musa Adası'nda düzenlendi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İran İslam İnkılabı'nı dünyada İslami uyanışın bayraktarı olarak değerlendirdi. Hasan Bitmez muhabirimize verdiği demecinde İslam İnkılabı'nın İran sınırlarının ötesindeki etkisine değinerek şunları kaydetti. İran İslam İnkılabı o günün zamanına ve coğrafi koşullarına göre hem dünya hem de İslam dünyası için 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Ve aslında İran İslam İnkılabı İslami uyanışın bayraktarıdır. Çünkü o dönemde İslam ülkelerinin çoğu diktatörlüğün egemenliği altındaydı ve emperyalistlere hizmet ediyordu. İran İslam İnkılabı'nın İslam ümmetinin uyanışının başlangıcı olduğunu söyleyen Hasan Bitmez şöyle devam etti. İslam İnkılabı tüm gücünü halka hizmet için kullanan bir halk devrimidir ve diğer İslam ülkeleri gibi Türkiye'de de özellikle gençler arasında İslami bir uyanışa neden oldu. Saadet Partili Bitmez ayrıca İran İslam İnkılabı'nın antisiyonist ve anti-emperyalist yaklaşımına işaretle sömürge ülkelerin ve siyonist rejimin ilk günden itibaren inkılabı zayıflatmak ve devirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını ancak tüm baskı ve yaptırımlara rağmen İran'ın hala direndiğini ve dimdik ayakta durduğunu ifade etti.
İranlı kadın paratekvandocular Türkiye'de düzenlenen Dünya Federasyon Başkanlık Kupası'nda 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023 Dünya Federasyon Başkanlık Kupası Paratekvando açık müsabakası 108 sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapılıyor. Yarışmanın ilk gününde kadınlar grubunda İran'dan 2 altın ve 2 değerli bronz madalya kazanıldı. 47 kiloda Meryem Abdullahpur Özbekistanlı rakibini yenerek altın madalya kazandı. Ayrıca Roza İbrahim'i de 57 kiloda İranlı rakibi Mahtab Nebevi'yi yenmenin ardından Türkiye'den rakibiyle güzel bir karşılaşmayı zaferle sonuçlandırarak altın madalya kazandı. Mahtab Nebevi ise aynı siklette bronz kazandı. Romina Çemsorki de bronz madalya kazanmayı başardı.
Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle dün İstanbul'daki seferlerini iptal etti. Türk Hava Yolları'nın bu kararı cumartesi günü Türkiye Meteoroloji Kurumu'nun önümüzdeki iki gün içinde İstanbul'u yoğun kar yağışı ve kar fırtınasının kaplayacağını açıklamasının ardından alındı. Muhabirimizin Ankara'dan aktardığı haberde Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruya göre bu şirketin İstanbul'dan 72'si iç hat, 166'sı dış hat olmak üzere 238 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar ve pazartesi günleri iptal edildiği aktarıldı. Kış mevsiminin başlamasının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçmesine rağmen son 3 günde Ankara'da dahil Türkiye'nin birçok ilinde kışın ilk karı yağmaya başladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı Eriha'nın güneyinde yaşanan silahlı çatışmaların ardından Siyonist askerlerin hedeflerine ulaşamayarak sefil ve rüsva bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldığını bildirdi. Nabız Haber Ajansı'nın raporuna göre Hamas hareketinin askeri kolu El Kassam Tugayları dün öğleden sonra bu taburların güçlerinin Akabe kampında Siyonist güçlerle yoğun bir şekilde çatıştığını ancak Siyonist düşmanın hedeflerine ulaşamadığını ve daha da sefil rüsva bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu. Olaylar Siyonist askeri güçlerin askeri teçhizat ile birkaç buldozerin bu sabah Filistinlilerin evlerini yıkmak için Akabe kampına girdiği bir sırada denk geliyor. Siyonist askerler direniş ruhunu zayıflatmak için birkaç caminin hoparlörlerinden Filistinli savaşçılara teslim çağrısı yaptı. Ancak Filistinli mücahitler bu psikolojik savaşa ateş açmakla yanıt verdi. Akabe Cebr kampı sakinleri Filistinli savaşçılarla birlikte Siyonist güçlerin saldırısına ateş açarak karşılık verdi.
Bir insan hakları örgütü Yemen'deki Suudi koalisyonunun saldırganlığı sonucunda 3000'den fazla Yemenli çocuğa kanser teşhisi konduğunu bildirdi. El Mesire'nin raporuna göre İntisaf İnsan Hakları Örgütü Dünya Kanser Hastaları Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride şu ifadeleri paylaştı. 3000'den fazla Yemenli çocuğa kanser teşhisi kondu ve Suudi Arabistan ve Amerika'nın saldırganlığı ve kuşatması nedeniyle ölüm riski altındalar. Bu çocuklar 8 yıldır acı çekiyor ve kimse onlara aldırış etmiyor. Bu insan hakları örgütü ayrıca şunlar da vurguladı. Lösemili çocukların sayısı giderek artıyor ve Suudi Arabistan ve Amerika'nın Yemen'e saldırması, kuşatması ve konvansiyonel olmayan silahların kullanılması sonucunda bu hastaların sayısı 300'den 700'e ulaştı. Yemen'e yönelik tecavüzün sonucunda kanser ilaçlarının %50'si bulunamaz hale geldi ve bunun sonucunda hastaların çoğu ölüyor. İntisaf İnsan Hakları Örgütü, Yemenli çocuklara karşı işlenen tüm suçların sorumluluğu Suudi Arabistan ve Amerika liderliğindeki saldırgan koalisyona ait olduğuna işaretle, Yemen'deki savaşın kanser hastalarının tedavi için yurt dışına çıkmalarının imkansız hale getirdiğini, bu nedenle insani ihtiyaçlar için Sana Havaalanı'nın yeniden açılmasını istediklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dini liderlerden nefret ve aşırılığın yayılmasını önlemek için harekete geçmelerini istedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler tarafından 4 Şubat 2019'da adını verdiği Dünya Kardeşlik Günü münasebetiyle dini liderlerden din mensupları arasında nefretin yayılmasını önlemelerini ve aşırıcılığı etkisiz hale getirmelerini istedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Ukrayna'daki savaş bahanesiyle Batı tarafından Kiev'e daha gelişmiş silahlar teslim edilmesinin sonuçları hakkında uyarıda bulundu. İRNA Haber Ajansı'na göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı'nın Ukrayna'daki savaş bahanesiyle Kiev'e daha gelişmiş silahlar teslim edilmesinin bu ülkeyi yok edeceği uyarısında bulundu.
Kanada Savunma Bakanı cumartesi gecesi bu ülkenin ilk Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderdiklerini bildirdi. Rusya Sputnik Haber Ajansı'nın haberine göre Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, ülkenin ilk Leopard tankını askeri nakliye uçağıyla Ukrayna'ya gönderdiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Papa Francis'in süper güçlerden Afrika'yı hedef seçmelerini istemesiyle, seçmemelerini istemesiyle ilgili. Dünya Katolikler Lideri Papa Francis, Afrika'ya yaptığı ziyaretinin devamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki konuşmasında Afrika'nın ekonomik olarak sömürülmesini şiddetle kınadı. Papa Francis, Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileriyle bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlendiği toplantıda, büyük güçlere hitaben, ellerinizi Kongo ve Afrika'dan çekin, istismar ve yağmalamak için ne toprak var ne maden dedi. Papa Francis, Afrika topraklarının batılı sömürgeciler tarafından birkaç yüzyıl boyunca yoğun bir şekilde sömürgeleştirilmesine atıfta bulunarak bunun feci sonuçlarına işaret etmekte. 10 yıllarca bağımsızlığa rağmen Afrika ülkeleri üzerinde hala ağır bir yük söz konusudur. Başta İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri Afrika'da işgal, cinayet, katliam ve sömürü alanında birkaç asırlık bir geçmişe sahiptir. Avrupalıların kontrolleri altındaki bölgelerdeki sömürgeciliğini, acımasız eylemler, yerli halkın yaygın olarak bastırılması, Afrika halkının köleleştirilmesi, doğal ve mineral kaynakların sömürü ve istismarı ve kapsamlı bir şekilde yağmalanması, ucuz sömürge emeğinin kullanımı ve diğer birçok insanlık dışı eylem eşlik etmiştir. Afrika ülkelerinin sömürge altında oldukları dönemde milyonlarca Afrika yerlisi ücretsiz emek olarak köle halinde başta Amerika olmak üzere diğer ülkelere gönderildi. Aynı zamanda Avrupalı sömürgeciler birkaç yüzyıl boyunca milyarlarca dolarlık Afrika zenginliğini Avrupa'ya aktarmışlardır. Ancak 20. yüzyılda klasik sömürgecilik dönemi sona ermiş ve başta Avrupalılar olmak üzere batılı ülkeler, Afrika ülkeleriyle sömürge döneminde var olan ilişkileri sürdürmenin artık mümkün olmadığını fark etmeleri yüzünden yeni taktiklerle bu sömürge düzenini devam ettirmek istiyorlar.
Bu nedenle Fransa ve İngiltere gibi sömürgeci ülkeler ile batının lideri Amerika, neo sömürgeciliği başka bir kılığa büründürerek Afrika ülkelerinde kendi çıkarları doğrultusunda nüfuzlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Avrupa ülkelerinin Afrika'nın varlıklarını sömürmek için yeni bahaneleri arasında özellikle Fransa'nın başta uranyum dahil sahil bölgesi ülkelerinin kaynaklarını ve madenlerini sömürmeye devam etmek için sözde terörle mücadele konusu yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Afrika ülkeleri bağımsızlığını kazanmış olsa da Batılılar bu ülkelerin siyasi, ekonomik ve hatta askeri yapılarını etkileyerek bu kıtadaki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını her zaman korumaya ve güçlendirmeye çalışmışlardır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bazı Batılı ülkelerin Afrika hükümetleriyle baskı, korkutma ve şantaj yoluyla uğraştığına tanık oluyoruz. Eski sömürgecilerinin bu tür yöntemlerle etkilemeye ve egemenlik altında almaya çalışıyorlar. Elbette yeni biçimlerde sömürge düzenini geri kazanmak istiyorlar, diyor. Ancak son yıllarda dünyanın ekonomik yapısındaki köklü değişiklikler ve yükselen ekonomik güçlerin ortaya çıkması ile birlikte Batılı ülkelerin Afrika ülkeleriyle olan ticaret pazarındaki payı azalmıştır. Bu durumda dünyanın yüksek ekonomileri Rusya'nın yanı sıra Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerle ortaklaşa Afrika kıtasının önemli ticaret ülkeleriyle yakın işbirliği içerisinde olmuştur. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika ülkelerinin Rusya ile işbirliğine son vermek isteyen Amerika ve Avrupa ülkeleri aslında Batı'nın Afrika'daki sömürgeci bağımlılığını yeniden tesis etmeye çalışıyor, demişti. Mevcut durumda Afrika sahip olduğu beşeri ve doğal kapasiteler ve kaynaklar, zengin enerji ve maden rezervleri nedeniyle küresel denklemlerdeki rolünü giderek artırmakta, Batı'nın ve gelişmekte olan ekonomilerin dikkatini her zamankinden daha fazla üzerine çekmektedir. Bu Batılı ve gelişmekte olan ekonomilerin kara kıtadaki varlıklarını ve etkilerini artırma rekabetini yoğunlaştırmıştır.
Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Donald Trump'ın seçim kampanyasına hızlı başlaması konusunda. Eski Amerika Başkanı Donald Trump, kendisine karşı tartışmalı dosyaların mahkemelerde görüşüldüğü sırada seçim kampanyasına hızla başlarken gündemi getirdiği konular Amerika ve küresel düzendeki koşullarla uyuşmamaktadır. Amerikan meseleleri uzmanı Emirali Ebulfet, Trump'ın seçim kampanyasının başlamasına ilişkin verdiği bir röportajda şu değerlendirmede bulundu. Bence Trump seçim kampanyasına pek de erken başlamamıştır. Ocak 2024'ün ortasında parti içi seçimleri var ve sonuçta bu süre içerisinde, yani 12 ay içerisinde kendilerini seçmenlere tanıtmaları gerekiyor. Kampanyalara ve ilgili konulara maddi katkı sağlanması ihtiyacı, adayların hazır olduklarını bir yıl önceden ilan etmelerini gerektiriyor. Ama Trump söz konusu olduğunda bu konunun başka bir yönü daha var. Nitekim Donald Trump seçim kampanyasını resmen başlattı. Pek çok destekçinin yanı sıra güçlü düşmanları da olan Trump, doğal olarak seçim kampanyasına erken başlayarak maksimum desteği toplayarak rakiplerini etkisizleştirmeyi hedefliyor. Bilhassa kendi aleyhine başlatılabilecek cephelere karşı koymak ve oylarının düşmesine yol açacak davaların açılmasından endişe duyduğu için maksimum desteği almaya çalışıyor. Ebu'l-Fat, Trump'ın Florida valisi Ron DeSantis'e yönelik saldırısına atıfta bulunarak, sadece Amerika'da seçim kampanyalarının sürecinden ve anketlere göre her adayın şans yüzdesinde bahsedebiliriz. Anketlere göre Cumhuriyetçi Parti'den birinci isim Donald Trump, ikinci isim ise Ron DeSantis'tir. Trump, DeSantis'i rakibi olarak gördüğü için ona saldırması doğaldır. Amerika meseleleri analisti Emir Ali Ebu'l-Fat, ne Trump, ne DeSantis, ne de başka biri onun seçimi kazanacağından %100 emin olamaz. Kimliği açıklanmayan kişilerin Trump seviyesindeki bir kişiyi seçim aşamasından çıkarabilmesi mümkündür. Tüm denklemler hızla değişebiliyor ve dolayısıyla bu kişilerin hiçbirinin adaylığının garantisi yoktur.
Babası başkan, kardeşi de başkan olan ve ünlü bir aileden olan Jeb Bush, seçim alanına adım atarken çok geçmeden arenayı terk etti ve sahneden yenilgiyle ayrıldı. 2015'te kimse Trump'ın bir gün Amerika başkanı olacağını düşünmemişti ama olan oldu. Öte yandan DeSantis'in kampanyaya girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmamıştı. Belki de sahada kimliği belirsiz olmasına rağmen Trump'ı sahneden bile indirebilecek bir kişi belirir değerlendirmesinde bulunuyor. Ebu'l-Fat, Trump'ın Ukrayna sorununu 24 saatten kısa sürede çözebileceği iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi. Trump'ın sözlerine güvenilemez. Uluslararası gelişmeler hakkında çok az bilgisi var. Trump kariyerinde aslında hiçbir diplomatik veya idari deyimi olmayan Amerikalı ve girişimci ve kapitalisttir. Başkanlığı döneminde de böyle iddiaları eksik olmadı. Washington ile Pyongyang arasındaki husumet Kuzey Kore lideriyle konuşarak çok yakında çözebileceğini söylemişti. Hatta 3 kez Kim Jong-un ile görüştü ve Kuzey Kore'ye gitti. Ama hiçbir şey olmadı. İran'ın nükleer davasıyla ilgili de İran'ın bir haftalığına anlaşma yapacağım demişti. İddiaları içi boş çıktı. Bu uluslararası meseleler uzmanı sözlerine şunlar da ekledi. Trump'ın bu tür asılsız iddialarda bulunmasının nedeni Amerika'daki seçmenlerin bir kısmının cehaletini kullanmak istemesidir. Bu insanlar temelde bu konularla ilgilenmezler ve sorunların karmaşıklığını düşünmek istemezler. Doğal olarak Ukrayna ile Rusya arasında 10 yıldır süren düşmanlık sorunlarını kimse bir gecede çözemez. 2016'da Trump tüm göçmenleri sınır dışı edeceğini ve Meksika ile Amerika arasında duvar öreceğini iddia etmişti. Gerçek şu ki Ukrayna krizini bir gecede çözmek mümkün değil. Çünkü Rusya'nın NATO ile fikir ayrılıkları yaklaşık 20-30 yıldır sürüyor ve bu da mümkün olmadığının açık göstergesi. Görünen o ki Trump boş boş konuşmayı pek de seviyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1401, Hicri Kameri 14 Recep 1444 ve Miladi 5 Şubat 2023 Pazar. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1357'de İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi içinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni İslam İnkılabı geçici hükümetinin kurulması emrini verdiler. İmam Hümeyni bu emirnamede İslam İnkılabı'nın hedefleri ve programlarını açıkladı ve geçici hükümetten bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli çabayı göstermesini istedi. İmam bu emirinde geçici hükümetin asıl görevlerinin İran'ın siyasi düzeninin belirlenmesi için referandumun düzenlenmesi, seçimlerin yapılması, anayasanın tedbirini için kurucular meclisinin kurulması ve ilk meclis seçimlerinin de düzenlenmesi olduğunu bildirdi. İran'da geçici hükümetin kurulması ile Şah rejimine bağlı birkaç askeri karargâhta İslam İnkılabı ve İmam Hümeyni'ye destek amaçlı gösteriler düzenlendi. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1357'de Siyah Teşkilatı İran İslam İnkılabı meselesindeki öngörüsünde hezimete uğradığını itiraf etti. Siyah yetkilileri ise şunları itiraf etti. İran meselelerini de öngörmeyle ilgili hezimete uğradık. Bizim öngöremediğimiz tek konu 78 yaşındaki bir yaşlının 14 yıl sürgün hayatından sonra İran halkı arasında bu şekilde güçlü bağ kurmasıydı. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1372'de İranlı ünlü mütercim ve yazar Üstad Ali Ekber Kesmai 73 yaşında vefat etti. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1376'da İran'ın önde gelen Alim Hüccetül İslam Celil Hunarver Hoi vefat etti. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoi kentinde dünyaya gelen Hüccetül İslam Celil Hunarver Hoi gençliğinde dini ilimleri öğrenmeye başladı. 14 yıl boyunca edebiyat, fıkıh ve usul bilimlerini yüksek düzeyde öğrenen Ayetullah Hoi, Hicri Şemsi 1337'de doğduğu kente yer alan ilmiye okullarından birinin müdürü oldu. O bu yıllarda dini dersler vermeye başladı ve birçok fazıl ve din alimi yetiştirdi. Ayetullah Hoi halkının sorunlarını yakından dinler ve bu sorunları da çözmeye çalışırdı. ...9 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1392'de Sayfe-i Rezeviye kitabının müellifi Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Ebtehi vefat etti. Bu kitapta İmam Rıza Aleyhisselam'ın duaları yazılmıştır. Bu kitapta Peygamberimizin duaları 5 bölümde yer almaktadır. Allah'ı tesbih, genel ve kapsamlı istekler ve özel istekler, Peygamberimizin muhtelif vakit ve vakitlerdeki duaları, Peygamberimizin özel vakitlerdeki duaları ve kendisi ve başkaları için dualar, ayrıca bu kitabın ekler bölümünde 62 adet duayı içeren Fıkıh-ı Rıza kitabından alınan İmam Rıza Aleyhisselam'ın duaları zikredilmiştir. ...142 yıl önce bugün 5 Şubat 1881'de İskoçyalı filozof Thomas Carlyle hayata gözlerini yumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran İnkılabı, İlahi Mucize.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl Dönümü eşliğinde ve Şafak'ta 10 gün döneminin içindeyiz.
Bu münasebetle sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizi dinliyorsunuz.
Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri ilahi sünnetleri beyan ediyor. Din açısından ilahi sünnetler, Yüce Allah'ın varlık dünyasındaki Allah'ın bilgi iradesidir. İlahi takdire göre yaratılış dünyasındaki olaylar belirli kurallar gereği kendi evrim sürecini kat ederler. Kur'an-ı Kerim bu kuralları sabit olan ve değişmeyen ilahi sünnet olduğunu belirtiyor. Bu kurallar sadece doğadaki olaylarla sınırlı değil, İnsanların bireysel ve sosyal yaşamlarını da kapsıyor. Tıpkı Yüce Allah'ın kendi peygamberlerine yardım etmesi veya Allah'ın adil olması ve asla kullarına zulmetmemesi gibi. Nitekim Ali İmran suresinin 54. ayeti söz konusu ilahi sünnetlerden birini işaretle hak düşmanların planlarının Yüce Allah'ın tedbiri sayesinde zayıf ve yenilmiş olduğunu belirtiyor. Bu ayette şöyle okuyoruz. Yahudiler İsa'yı gizlice öldürmek için tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır.
Bu ayet bazı Yahudiler tarafından Hazreti İsa'yı öldürme planlarını belirten ayetlerden biridir. Bu grup hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ı tutuklamak ve hapse atmak için bile ödül belirlemiş ve onu asmak için defalarca hazırlıklar yapmışlardı. Yüce Allah bu ayette şöyle buyuruyor. Tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kurtuluşu, Yüce Allah'ın düşmanların plan ve komplolarına karşı tedbirinin sonucuydu. Bu ayet, varlık dünyasının yaratanının en iyi çözüm bulan ve tedbir eden olduğunu hatırlatıyor.
İran İslam İnkılabı'nın geride bıraktığı olaylara bakıldığında, ayrıca düşmanların bu inkılaba karşı komploları ve hilelerine bakıldığında, onun canlı ve sürdürülebilir olmasının daha çok bir mucizeye benzediği söylenebilir. Tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Ayeti defalarca İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından ve İslam İnkılabı'na karşı düşmanların planlarının yenilgiye uğraması konusunda kullanılarak yorumlanmıştır.
Pehlevi Hanedanı hükümetinin son yıllarında Şah'ın gücü ve güçlü hükümetlerin ona verdiği desteğine ilaveten Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA, Siyonist rejimin istihbarat teşkilatı Mossad ve hatta Şah İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı SAVAK'ın raporları İran'da siyasi istikrarın varlığının kanıtıydı. İran'a İstikrar Adası deniyor ve bir halk ayaklanması ise imkansız bir olanaktı. Fakat tüm bu imkansızlıklar arasında halkın Pehlevi rejimine karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve halkçı itirazlar Hicri Şemsi 1356 yılının Dey ayında miladi takvimle Ocak 1978 tarihinde inkılabın yayılma kıvılcımı Kum kentinde çakıldı. Ardından halkın protesto gösterileri çeşitli kentlerde ve ardı sıra şekillendi ve en son 13 ay sonra Hicri Şemsi Behmen 1357'de miladi takvimle Şubat 1979 tarihinde İslam İnkılabı'nın zaferiyle sonuçlandı.
Mücadelecilerin birçokları Şah'ın iktidarını birkaç ay içinde devrilebileceğine inanmıyorlardı. Hem de sadece protesto yürüyüşleri düzenlemekle. İslam İnkılabı'nın zaferinden sadece 3 gün önce halk, hava kuvvetleri güçlerini kurtarma sırasında silah depolarına ulaşarak silahları ele geçirdiler. İmam Hümeyni'nin emriyle halk bizzat kentlerin güvenlik sorumluluğunu üstlendi ve inkılaba karşı her türlü darbeyi engelledi. Referandumun düzenlenmesi ve halkın İslam Cumhuriyeti hükümetini onaylamak için geniş çaplı katılımı ve anayasayı onaylaması 3 aydan az bir süre içinde gerçekleşti. Batı ve Doğu güçlerinin ülkeyi kaosa sürükleme olanlarına karşı İran İslam Cumhuriyeti nizamının temellerinin sağlamlaşması Yüce Allah'ın müminlere kesin yardım vaadidir. Nitekim Rum suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor: Müminlere yardım etmek her zaman yerine getirmeyi üzerinize aldığımız kesin bir sözdür.
Ne zaman bir kavim ve millet ilahi sayıkları dayalı adaleti kurmak ve ilahi değerleri gerçekleştirmek hedefiyle zulme karşı ayaklanırsa, Yüce Allah onlara yardım etmeyi kendine farz bilmiştir. Bu ilahi sünnete, Irak Basri rejiminin İran'a karşı askeri saldırısının yenilgiye uğramasında şahittik. Devrik diktatör Saddam, tüm Avrupa'nın güçlü ülkeleri Amerika ve Sovyetler Birliği'nin desteğine sahipken, İran halkının iç sorunlarının en yoğun döneminde İran İslam Cumhuriyeti'ne adil olmayan bir savaşı dayattı. O yıllarda İslam İnkılabı düşmanlarının saldırıları sadece savaşla sınırlı kalmadı. Ülkenin üst düzey yetkililerine terör saldırıları da batıya bağlı terör gruplarının gündemindeydi. Cumhurbaşkanı, başbakan, yargı gücü başkanı, birçok milletvekili ve bakan 4 aydan az bir süre içinde münafıklar terör grubu tarafından şehit edildiler.
Tahran Radyosu.
Bu olayların her biri tek başına bir ülkenin siyasi sistemini istikrarsızlaştırabilirdi. Fakat İran halkı İmam Hümeyni'nin desteğiyle inkılabı korumaları ve ona olan aşklarını savaş cephelerine daha fazla ve yoğun şekilde katılarak zorluklara karşı dayanmakla gösterdi. Ne zaman düşmanlar İslam inkılabına karşı saldırılarını yoğunlaştırırsa halk tarafından daha ağır bir karşılık gördü. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin de belirttiği gibi düşman ülkeyi istikrarsızlaştırmak istedi. Huzur ve istikrarı İran halkından almak istedi. Tam da aksine Yüce Allah düşmanın hilesine karşı öyle bir takdir buyurdu ki tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Ve plan yaptılar ve Allah çare buldu. Ve Allah çare bulanların en hayırlısıdır. Halk kutsal savunma bereketiyle oldukları yerden daha ilerlediler. Hazırlıkları arttı. Müstekbir düşmanların bu komplosu İran halkına karşı etkili olmadı.
Irak Baas rejiminin İran'a karşı savaşının bitmesiyle tıpkı her ülkede yaşanan her savaş gibi ülkede gelişme ve kalkınma hızı daha da arttı. Fakat sorunlar ve zorluklar azalmadı. İnkılabın kökleri arttığı kadar iç ve dış düşmanların İslam İnkılabı'nı yenilgiye uğratma planları daha da arttı. İslam İnkılabı'nın zaferinden beri İran halkına uygulanan yaptırımlar son yıllarda doruğa ulaştı. Amerikalı yetkililerin bizzat felç edici yaptırım olarak söz ettikleri ambargolar halkın direnişi ve duruşu ile yenilgiye uğradı. Hatta bazı Amerikalı yetkililer bizzat bu planın açık ve fiyasko yenilgisini itiraf ettiler. Amerikalı Demokrat Senatör Chris Murphy paylaştığı bir tweette İran'a karşı olan yaptırımları kastederek şöyle yazdı. Maksimum baskı yaptırımları işe yaramadı. Sabotaj ve terör işe yaramadı. İran ile savaş da işe yaramayacaktır.
Düşman her dönemde yeni bir komplo ve yeni bir saldırı yolu arıyor. Eskisinden daha geniş çaplı olan son komplo ise birkaç ay önce başlayan hibrit savaştır. Bu savaşta Amerika, Siyonist rejim, bazı sinsi Avrupa güçleri ve İslam İnkılabı karşıtı bazı gruplar İran halkına darbe vurmak için geniş imkanlar ile meydana indiler. Güçlü medya savaşı ile İran'dan muhataplar için güvensiz bir ülke imajı oluşturmaya ve yalanları ile onları oyuna getirmeye çalıştılar. Bu medya ve sanal ortamdaki saldırılar, İslam İnkılabı'nın yurt dışındaki sevenlerini endişelendirecek kadar yoğundu.
Askeri alanda savaş silahlarını isyancı ve kendilerine bağlı olan gruplarca ülkeye sokmaya çalıştılar. Fakat birçokları askeri ve güvenlik güçleri tarafından keşfedilerek el konuldu. Anarşistlerin eylemleri, kamu malını yakmakla maddi hasar oluşturmaları, sahte ölüm senaryoları, kamu hoşnutsuzluğu ve rahatsızlığı oluşturmak hedefiyle Batı hükümetleri tarafından desteklenen sanal paylaşım siteleri ve medya tarafından anarşistlerin eğitilmesi örgütlenmeleri gibi konuların tümü İran'a karşı kaos ortamı oluşturmak için bir koordinasyonun varlığını gösteriyor. Başta Almanya, Fransa, İngiltere ve de Amerika olmak üzere Batı ülkelerinin kadın hakları ve insan hakları başlığı altında İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yoğun diplomasi faaliyetleri benzersiz şekilde yoğunlaştı. Fakat İran İslam Cumhuriyeti tüm bu saldırılara ve komplolara karşı dimdik ve güçlü şekilde durdu ve bu kez de düşmanlarını hüsrana ve yenilgiye uğrattı.
İran İslam İnkılabı'na karşı düşmanlar tarafından bunca komplonun planlanması, İran İslam İnkılabı'nın kendi hedefleri doğrultusunda ve bağımsızlığını koruyarak küresel güçleri inkar etmede hala canlı ve aktif olduğunu gösteriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin de buyurduğu gibi, eğer bir kimse nizama darbe vurmak için düşman komplosunun yeterli olduğunu düşünüyorsa büyük bir hata işlemiş olur. Düşman komplo kurar, İslami nizamda anti komplo hazırlar. Tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır.
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 gün münasebetiyle hazırladığımız bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı ve İlahi Mucizeler konusunu ele aldık.
Bizleri parsi.irg adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irg.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Muhterem dinleyiciler, dinleyicilerle baş başa adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Selin Hak Yemez isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Hayat pişmanlığı affetmiyor. Sonlu hayat. Sonsuza akıp duruyor. Son pişmanlık fayda vermiyor. Kimse sonsuza kadar kalmıyor. Belki de hayatı anlamlı kılan kısacık olması. Hayatı bir yolculuk. Kimse bir yolculuğun süresini ara ve son durağını bilmiyor. Yolculuk süresince hayatımıza birçok kimseler dokunduğu gibi biz de başkalarının hayatına dokunuyoruz. Allah hiç kimseyi boşu boşuna karşımıza çıkarmıyor. Hayatımıza giren herkes ömür boyu kalmak için girmiyor. Bizlere bir şeyler öğretiyor hayata karşı, bize tecrübe kazandırıyor, kendinizi tanımanızı sağlıyor. Bir sürede olsa mutlu ediyor, üzüyor, canımızı sıkıyor. Keşke tanımasaydım, keşke hayatıma girmeseydi demek durumu değiştirmiyor. İmtihanda olduğumuzun şuuru ile hayatımıza dokunanların lütuf olduğunu unutmadan yaşamak en ideali. Herkesin ve her şeyin ebedi hayatımıza bir şeyler kattığını ıskalamadan.
Evet, mektup biraz uzun. İsterseniz ben devam edeyim.
Tamam, olur.
Rabbimiz abes iş yapmıyor ise, kainatta tesadüfe tesadüf edilmiyor ise, her şey ya bizzat ya neticeleri itibariyle güzel ise, her şey imtihanın bir parçası ise, keşke yerine iyi ki demek en güzeli. Yanlış anlaşılmasın. Elbette bir iş yaparken araştırıp soracağız. Gerekli istişareleri yapacağız. Ancak olup bittikten sonra dövünmek değil, hikmet tarafını görmek gerek. İnsanız, hep mutlu olmak istiyoruz. Sevdiklerimizle yan yana yürüyoruz bir süre. Her şey çok güzel. Tam hayalimizdeki gibi derken, bir gün karşımıza bir kavşak çıkıyor. Kalmasına istediklerimiz gidebiliyor. Ölüm, hastalık, musibet, ayrılık. İnsanlar mutluluğa kolay alışıyor ve en basit bir kayıpta alışkanlığını arıyor. Bir şeyin güzel olması süresiyle alakalı değil, kalitesiyle ilgili. Bazen bir gün, bir ömre bedel olabilir. Öyleyse, öyle bir hayat yaşayalım ki, keşke tanımasaydım seni yerine, iyi ki tanımışım, iyi ki kısa sürede olsa hayatıma girmişsin diyebilelim dostlarımıza, sevdiklerimize. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu mektupla ilgili acaba?
İşte hayat bence bir takım iniş çıkışlarla işte alakalı. Yani bu süreç böyle devam ediyor. Doğal hale geldi. Yani insanlar artık kendi öz şeyini kaybediyor. O öz benliğini. İşte bir takım zorluklar da var. Hayat tabii şeylerle dolu. Tatlı da olabilir. Acı da olabilir. Bunlar işte doğal şeyler.
Evet, güzel bir mektuptu.
Evet.
Bence. Duygusal bir mektup. Tabii. Düşündürücü.
Evet.
Evet, isterseniz tamam. Diğer arkadaşlarımızın da mektuplarını buyurun. Okuyalım.
Tamam. Ayhan Cömert isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çeken yerlilerin duygularını ve ihtiyaçlarını ağaç kabuklarına, kayalara işleyerek ifade etmeleri sanatın fıtri bir gereksinim olduğunu gösteriyor. Sanatın gücünü konfor ortamında da mahrumiyetin dibe vurduğu mekanlarda da görebiliyoruz. Şartlar ne olursa olsun insan sanatsal yatkınlığını ortaya koyuyor ve estetik bir duygu zenginliğine sahip oluyor. Kendine ve eşyaya içeriden bakmayı öğreniyor. İnsan Allah'ın sanatı olan kainatı kendince bir yöntemle takdir ederken kendini sonsuz bir inceliğin, zarafetin içinde buluyor ve bu gizemli yolculuğa sürdürüyor. İnsan sanatta bütünleşiyor ve olayların estetik yönlerini görmeye başlıyor. Sevginin her şeyin içinde gizli olduğunu fark ediyor ve hayatını sanat ile zenginleştiriyor. İnsan dünyaya zengin bir öğrenme potansiyeliyle geliyor ve yürümeyi de, konuşmayı da, karşı çıkmayı, sevmeyi, özlemeyi, acı çekmeyi ve sanatı modelleyerek öğreniyor ve sanat bireysel olmaktan çıkıp bütün insanlara hitap edecek bir kuşatıcılığa sahip oluyor. Kişi sanatın gücünü kullanarak ortak değerlere vurgu yapıyor ve bu değerleri eserleri aracılığıyla de ortaya koyuyor.
Evet, mektubumuz biraz uzun galiba. Evet. Devamına ben
bakayım. Nasıl isterseniz tabii.
Sanat insana farkındalık duygusu kazandırıyor ve varoluşunun bilincine varmasını sağlıyor. Bu önemli. Neden? Çünkü insan var olduğunu hissettiğinde hayatı sorgulamaya başlıyor. Bulunduğu yeri, evreni, tabiatı, eşyayı, hayatı ve ölümü düşünüyor ve soru sormaya başlıyor. İnsan sordukça derinlere iniyor ve ruhen olgunlaşıyor. Sanat onun kendini keşfetmesine ve olayları estetik bir bakış açısı ile değerlendirmesine yardımcı oluyor. Sanat, insanın ruhundaki estetik algısını ortaya çıkarıyor ve bu değerleri insanlık ailesiyle oluşturuyor. İnsan, sanat sayesinde ölümünden sonra da yaşamaya devam ediyor. Onu bazen karanlık bir mağaranın duvarlarında, bazen bir çadırın kumaşında, bazen bir neyin sesinde, bazen bir tabloda, bazen bir eserde bıraktığı izleriyle hatırlıyor ve sanatın gücünde birleşiyorsunuz. Dili, inancı, rengi ne olursa olsun sanat insanlık ailesini bir noktada birleştiriyor. Evet değerli dinleyiciler, galiba bir telefon bağlantımız var. İsterseniz bu telefon bağlantımızı dinleyelim.
Ben Erzurum'dan arıyorum. Programımızı aslında çok izliyorum ben. İyi bir program yapıyorsunuz. Arkadaşların hepsinden, ekip arkadaşlarının hepsinden teşekkür ediyorum öncelikle. Din konusunda özellikle çok iyi programlar yapıyorsunuz. Gerçekleri ve din konusunda daha çok ortaya çıkartıyorsunuz bu programlar vasıtasıyla. Teşekkür ederim.
Dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz ve bu telefon bağlantılarının devamını bekliyoruz.
Yasemin Deniz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Tebessüm ruhun aynasıdır. Gülüşünden cennet akan insanlar var diyor şair. İnsanlar için en güzel hediye tatlı bir gülüştür. Bazı insanların tebessümü ise dünyanın en güzel manzarası olabilir. Birine bir iyilik yaptığınızda yanına biraz da tebessüm duası ekleyin. Belki duanın kabul saatine denk gelir. Sonucuna şaşırırsınız. Baharalı bir dostumun annesi çocuklarına kızdığında da sevdiğinde de söylediği aynıdır. Ne diyelim? Allah yüzünüzü güldürsün.
Evet, mektup biraz uzun. Ben devam ediyorum. Tebessüm sihirli bir anahtardır ve her kapıyı açar. Dünyanın her yerinde hiçbir suret yoktur ki güldüğünde güzelleşmesin. Çünkü tüm insanlar ortak bir dilde gülümser. Keşke dünya bir çocuğun gülmesi kadar saf ve temiz olsa. Tebessüm sadakadır. Öyleyse gri bulutların dağılmasını beklemek neden? Bir gülüş değil mi gökkuşağını doğuran? Gülüşünü esirgeme insanlardan, cömertliğini konuşsunlar dilden dile. Pes etme, kalk toparlan, bir gülüşünle yeniden başlat hayatı diyen şaire kulak verelim. Gülümsemenin maliyeti yoktur, bedelini ise paha biçilemez. Gülmek kesinlikle bulaşıcıdır. İnanmıyorsanız gülümseyin ve görün, Allah yüzünüzü güldürsün. Dinleyicimize gönderdiği mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını bekliyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsude.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacak. Ayrıca yazı ve görüş yerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımızla posta kutusu 19395 6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsure yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Merve Yiğit, Cahit Yılmaz ve Orhan Bulut isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejim terör devleti. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim terör devleti isimli dizi programımızın yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün şahitler ve belgelerle İsrail rejimi devlet terörü konusunu ele alacağız.
Siyonist rejim terör devletinin vücut bulmuş halidir. Çünkü bu yalancı rejimin doğuşuyla 3 farklı terörist çetesi olan Irgun, Hagana ve Stern'de oluşmuştur. Ben Gurion, Isaac Shamir ve Isaac Rabin gibi kişiler de bu örgütlerin içinden çıkmıştır. Siyonist rejim 1948 yılında Filistin topraklarını işgal ederek kendine yer oluşturmasının ardından kalıcılığı için hiçbir terörist eylemden çekinmemiştir. Bugün de olduğu gibi Siyonist rejimin muhaliflerine karşı bomba yerleştirme, terör için hedef belirleme, uçak kaçırma ve benzeri yıkıcı işlerini Mossad casusluk örgütü yapmaktadır. Bu casusluk ve terör örgütü 1951 yılının Nisan ayında zamanın başbakanı David Ben-Gurion tarafından kurulmuştur. O aynı yılda bu örgütün hedefleri hakkında şöyle söyledi. Kuruluşunun ilk anlarından itibaren düşmanların baskısında olan ülkemiz için bilgi edinme, savunma kutsal çizgisi sayılmaktadır ve zorunludur. Etrafımızda neler olup bittiğini iyi bilmemiz gerekir.
Siyonist rejimin genişleme talebiyle toprakları zorla ele geçirmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi tarafından İsrail rejimi aleyhinde çok sayıda kararname yayınlanmıştır. 26 Mart 1969'da yayınlanan 269 sayılı konsey kararına göre Mescid-i Aksa'da yaptığı şeyler yüzünden suçlu bulunmuştur. Buna ek olarak da İsrail rejiminin temelleriyle insan katliamları arasında güçlü bir bağ vardır. Bu çirkin rejimin tarihinde yaklaşık 30 adet feci katliamı bulunmaktadır ve bu katliamların hepsi İsrail rejimi terör devletinin teorizminin az bir kısmı sayılmaktadır. Bu kanun dışı terör devletinin teorizmiyle ilgili çok sayıda belge de bulunmaktadır. İsrail'in en büyük müttefiği olan Amerika bile zaman zaman bu belgeleri ifşa etmek zorunda kalmıştır.
Mossad casusluk örgütü geçen yıllarda Müslüman bilim insanlarını, özellikle de İranlı ve Arap bilim insanlarının tespiti ve yok edilmesi konusuna odaklanmıştı. Bu bilim adamları özellikle nükleer alanında çalışanlardandı. Bu yalancı rejim, İslam ülkelerinden birinin bilim ve teknoloji yolunda ilerleyebileceğini gördüğü anda o bilim insanının ölüm emrini vermektedir. Şimdiye kadar İran, Irak, Mısır gibi Batı Asya ülkelerinden birçok bilim insanı İsrail rejimi tarafından öldürülmüştür.
Siyonist rejim yetkilileri bazen teorisi eylemlerin ardından ne kadar mutlu olduklarını dile getirmişlerdir. Dünyadaki nükleer alanda çalışan bilim adamlarının özellikle de İranlı bilim adamlarının öldürülmesinde her zaman Siyonist rejimin parmak izi bulunuyor. Açıktır ki Siyonist rejimin İranlı bilim insanlarının tespiti için münafık terörist grupların üyeleriyle işbirliği içindedir. 2007 yılında Erdeşir Hasanpur'un uğradığı biyolojik terör ve 2010 yılında Feridun Abbasi'ye uygulanan ve başarısız olan terör girişimlerine baktığımızda Mossad'ın İranlı nükleer alanda çalışma yapan bilim insanlarına yönelik suikast düzenlemeyi de daha önceden planladığını görüyoruz. Bundan dolayı kesinlikle söyleyebiliriz ki Mesud Ali Muhammed'i, Mecid Şehriyar'ı, Daryush Rezai Nejat, Mustafa Ahmedi Roşen, Şehit Muhsin Farizade gibi İranlı nükleer bilim insanlarını Mossad'ın terör ettiğini ve Feridun Abbasi'yi de başarısız terör girişiminde bulunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ramal Hasan Ramal, Arap nükleer bilim insanıydı ve genelde malzeme fiziği üzerine göz alıcı çalışmalar yapmaktaydı. Fransız dergisi Le Point'in yazdığına göre bu Lübnanlı büyük bilim adamı 20. yüzyılda Paris'teki bilim merkezlerinin gururlarından biriydi. Ve onun Fransa'nın en iyi 100 insanı listesindeki varlığı diğer herkesin varlığından daha çok dikkat çekmekteydi. Ama 31 Mayıs 1999'da gerçekleşen ölümüyle diğer iş arkadaşlarının olduğu gibi bu nükleer bilim insanının da ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Ramal, şüphelerle dolu ölümünden önce bazı Arap bilim insanlarının da yardımıyla farklı alanlardaki son bilimsel verilerin takip edilebilmesi için Çağdaş Araştırmalar Arap Akademisi'ni kurdu. Bu yolla Batı'nın araştırmalarını Arap ülkelerine taşımayı amaçlıyordu. Ama Türkiye'de çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı bir bölgede çıkan facia sonrasında vefat etti. Siyasi araştırmacıların birçoğu bu olayın kurgulanmış olduğunu düşünmekteler.
Irak'ta nükleer araştırmacılarından ve önde gelen bilim insanlarından yıllardır Amerika ve Siyonist rejimin emirleriyle teröre kurban gittiği Müslüman ülkelerden biridir. Saddam Hüseyin yönetimindeki cumhuriyette Baas rejimine karşı olan özel ilgiden dolayı ülkenin bilim adamları nükleer teknoloji alanında gelişme sağlayabilirler. Ama Amerika'nın bu ülkeyi işgal etmesiyle Siyonist rejim bu savaşlarda ülkeden menfaat elde etmeye başlamıştır. Bu şartlar altında Amerika ve diğer Batı ülkeleri de Irak'ın üniversite hocalarını ve nükleer araştırmacılarını kendilerine çekme konusunda fikir birliğe varmışlardır. Ama bu üniversite hocalarının ve nükleer araştırmacıların direnişleriyle karşılaşınca teröre başvurdular. Irak'ta bilim insanlarından kaçabilecek yolu yoktu. Ya teslim olup Amerika'nın ve Siyonist rejimin araştırma merkezlerinde çalışacaklardı ya da ölümü seçeceklerdi.
Tahran Radyosu.
Siyonist rejim, Dr. Fahrizade'nin teröre kurban gitmesine kadar olan süreçte İranlı nükleer bilim adamlarına karşı rejimin casusluk ve terör saldırısı gerçekleştirdiğine delil olan tüm belgeleri reddetmiştir. Ama İsrail rejimi yetkililerinin özellikle de Şehit Fahrizade cinayeti, Siyonistlerin doğrudan İranlı nükleer bilim adamlarının teröre kurban gitmesinde parmağı olduğunu göstermektedir. Eski Mossad başkanı olan Yossi Cohen de bir televizyon röportajında şöyle demiştir. İran'ın önde gelen nükleer bilim adamlarından olan Dr. Muhsin Fahrizade birkaç yıldır Siyonistler tarafından gözetlenmekteydi. Son aylarda da bu rejimin elemanları ona fiziki olarak da yaklaşmış bulunmaktaydı. Amerikan Atlantik dergisi Fahrizade'nin teröre kurban gitmesinin ardından şöyle yazdı. Amerika'nın terörizm karşıtı ve güvenlik konularında o zaman için sürekli akla gelen soru şuydu. Acaba Siyonist rejim terör devleti destekleyicisi olarak tanınmalı mıdır? Amerika'nın Siyonist rejimin en büyük müttefiği olduğu ve Siyonist rejimin yaptığı şeylerin de destekçisi olduğunu itiraf ettiğini söylemek gerekir. Amerikalı siyaset analisti olan Kevin Bart bu konu hakkında şöyle söylemektedir. Dr. Muhsin Fahrizade şüphesiz ki İsrail memurları tarafından teröre kurban edilmiştir. Bu sivillere uygulanan bilinçli saldırı adı altında geçen bir terör saldırısıdır. Bilim insanları sivillerdir. Onlar meşru olarak hedef gösterilemezler. İsrail dışındaki hiçbir devlet askeri bir şekilde diğer ülkelerin bilim insanlarını hedef almamaktalardır.
Siyonist rejimin terörü desteklemesi ve münafık teoristleriyle olan işbirliklerinin belgeleri de bulunmaktadır. Hatta halkın mücahitleri denen bu terörist grubun adı Amerika'nın yabancı terörist gruplar listesinde varken dahi bu grup Siyonist rejimiyle işbirliği içerisindeydi. Mossad'ın eski başkanlarından olan Meir Dagan 2012 yılında CBS kanalında verdiği röportaj da şunları ifşa etti. Siyonist yönetim amacı İran İslam Cumhuriyeti'ne devirmek olan halkın mücahitlerine ve diğer silahlı terörist gruplara yardım ediyor. NBC News gibi bazı Amerikalı yayın organları da ayaklanmalarda casusluk ve bilgi servisi olan Mossad'ın münafıkların yardımıyla İran'ın nükleer bilim adamlarına terör saldırısı gerçekleştirdiğini ifşa etti.
Sayın dinleyiciler, Siyonist rejimin Devlet Terörizmi adlı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Size hoşça kalın dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah gelecek programda Siyonist rejimin Mısırlı ve Lübnanlı bilim insanlarını teröre kurban etmedeki geçmişini inceleyeceğiz.
Bu arada bizlere www.pasude.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@davies.irib.ir üzerinden paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Kübalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Amerika'nın yaptırım politikalarının yenilgiye mahkum olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Yardımcısı Bakri Kani, İran'ın Bercam konusunda davacı olduğunu, Batı'nın ise davalı taraf olduğunu belirtti. İran'ın Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi'nin hukukçu üyesi Kat Hodayi, Amerika'nın Siyonist rejime sağladığı masraflı desteklerine son vermesini istedi. İslami İrşad ve Kültür Bakanı, uluslararası düzende İran'a karşı böyle bir medya terörünün yaşanmadığını belirtti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İran İslam İnkılabı'nı dünyada İslami uyanışın bayraktarı olarak değerlendirdi. İranlı paratekvandocu kadın sporcuları 2 altın ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Olumsuz hava koşulları İstanbul Havalimanı'nda uçuşları iptal ettirdi. El Kassam Tugayları, Siyonist askerlerin Akabe kampından başarısız bir şekilde geri çekildiklerini duyurdu. Suudi koalisyon tecavüzü sonucu 3000'i aşkın Yemenli çocuk kansere yakalandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dini liderlerden nefret ve aşırılığın yayılmasını önleme talebinde bulundu. Ve Medvedev, Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatı hakkında uyarıda bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.